Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibbanı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetse sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz. Fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz. Ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz başlığı altında bütün bu olayların kök nedenlerini konuştuğumuz serideyiz. Bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları ve kendilerinin ve evlatlarının bütün zamanlarını ve kaynaklarını üniversite sınavına ayırmalarını işledik. İkinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz, dershane ve özel okulların devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transferiyle öğretmen kalitemizin düşmesi konusunu konuştuk. Üçüncü sırada sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetimi ve öğretmenlerin çaresizliğini işledik. Bugün okullardaki sorunların dördüncüsünü işliyoruz. Dört numarada kariyer sevdasına ağır iş yüküyle babanın evden ve aileden, dolayısıyla çocuğun eğitiminden uzaklaştırılmasını konuşmaya başlamıştık geçen hafta sizinle. Bu hafta da devam ediyoruz. Aziz dostlarım, Cenab-ı Allah neslimizin devamını anne babaya bağımlı, anne babaları da çocuklarının gelişmesinden sorumlu kılmış. Bu sünnetullah'ta, adetullah'ta kat'i bir kural. Ama iş uğruna, kariyer uğruna, para, makam, mevki ve çocuklarına daha iyi bir gelecek uğruna hayatını ailesinden alıp işine adayan babalar bir anlamda çalıntı malla borç ödemeye çalışmış olmuyorlar mı? Şu ana kadar size babaların, evlatların eğitiminden uzaklaşmasının 24 maddesini işledik. Geldik 25. maddeye aziz dostlarım bu hafta. Çocuğun başarısızlık ve yetersizlik duygusuyla yalnız kalması. Her çocuk hayatının bir döneminde başarısız olur. Bir sınavdan düşük not alır. Bir arkadaş grubuna kabul edilmeyebilir. Bir yarışmayı kaybeder. Hedeflediği okulu kazanamaz. Bir öğretmeni tarafından eleştirilir. Böyle zamanlarda çocuk yalnızca nasihate değil, güvenli bir yetişkinin varlığına ihtiyaç duyar. Fakat baba sürekli meşgulse çocuk başarısızlığını tek başına taşır. Babam duyarsa çok kızar. Beni tembel zanneder. Hayal kırıklığına uğrar gibi düşüncelerle gerçeği gizleyebilir. Sonuçta tek bir başarısızlık çocuğun zihninde büyük bir kimlik hükmüne dönüşür. Ben zaten başarısızım, ben zaten beceriksizim, benden hiçbir halt olmaz. Babanın burada söylemesi gereken söz yalnızca daha çok çalış değildir. Sonuca odaklanmadan önce çocuğun duygusunu anlamaya çalışmak çok değerlidir. Üzüldüğünü görüyorum. Buna kafa yorduğunu görüyorum. Bunun seni çok üzdüğünü anlıyorum. Ama bil ki bu sonuç senin değerini belirlemez. Nerede zorlandığını birlikte bulalım. Yeniden nasıl başlayabileceğimizi konuşalım. Sana nasıl katkıda bulunabileceğimin yollarını araştıralım. Çocuk başarısızlıktan korunarak değil, başarısızlık karşısında yalnız bırakılmayarak güçlenir. Baba çocuğun bütün engellerini ortadan elbette kaldıramaz. Fakat engelleri aşmayı öğrenirken onun yanında durabilir. Bu eksiklik, eğer baba tarafından sürekli iş yerinde olan, evde çocuğun gelişimini görmeyen baba tarafından çocuğa aksettirilmiyorsa, hissettirilmiyorsa, paylaşılmıyorsa çocuğun eğitim hayatındaki sıkıntılar başlamış demektir. 26. maddede ergenlik dönemindeki değişimlerin baba tarafından fark edilememesi var aziz dostlarım. Ergenlik çocuğun yalnızca bedeninin değil, duygularının, düşüncelerinin, arkadaşlıklarının, kişiliğinin ve kimliğinin değiştiği çok kritik bir dönemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gençlik delilikten bir şubedir buyuruyor. Bir düşünelim aziz dostlarım. İş yerinde şu gün, şu ay, şu yıl, şu arkadaşımız delirecek, ona göre tedbirinizi alın dense ne yaparız? Bir de eliniz mahkum, onu şirketten atmak yok, kovmak yok, işten çıkartmak yok. Çalışmanın yollarını bulun dendiğini düşünün. Kim bilir onunla birlikte çalışma imkanı bulabilmek için neler yaparız? Türkiye şartlarında evlatlarımızın ne zaman ergenliğe girecekleri aşağı yukarı belli. Gençlik ve delikanlık yılları belli. Bu göstere göstere gelen sele karşı acaba babalar ne yapabiliyorlar? Anadolu'yu dolaştığımız aile seminerlerinde bunu sorduğumda, "Hocam bırakın çocuklarımızla ilgilenmeyi, ergenlik nedir, gençlik nedir? Bu konuda bir kitap bile okumaya fırsat bulamıyoruz." deniyor bana. Peki, tüm kaynakları iş yerine sarf ettiğimizde diğer yaşam alanlarımız, ailemiz, sosyal hayatımız, kişisel hayatımız onları beslemeden nasıl devam edecek sağlıklı bir şekilde? Çocuk bir gün konuşurken ertesi gün içine kapanık olabilir. Ailesinden uzaklaşıp arkadaşlarına yaklaşabilir. Eleştiriye karşı hassaslaşabilir. Kendisini, bedenini, inançlarını, geleceğini sorgulamaya başlayabilir. İşte böyle bir dönemde babanın görevi yalnızca yasak koymak değildir. Çocuğun değişimini anlamak ve ona yetişkinliğe giden yolda rehberlik etmektir. Fakat baba yoğun çalışma temposu nedeniyle çocuğunu ancak aralıklı olarak görüyorsa değişimleri okuyamaz. Çocuğun büyüdüğünü fark edemez. Ona hala çocuk gibi davranır. Ya da özgürlük isteyen genci tamamen kendi haline bırakır. Özellikle erkek çocuk, erkekliğin ne olduğunu çoğu zaman babasını gözlemleyerek öğrenir. Rol modeli babasıdır. Kız çocuk ise babasıyla kurduğu ilişkide değerli görülmenin, saygının ve güvenin ilk güçlü örneklerinden birini yaşar. Bununla beslenir. Bu ilişki zayıfladığında genç kimlik sorunlarının cevaplarını kontrolsüz arkadaş çevrelerinde ya da dijital dünyada ya da farklı bağımlılıklarda aramaya başlayabilir. Ergen çocuk elbette beni rahat bırak diyebilir fakat bu babasına ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Bu dönemde baba biraz geride durmalı ama çocuğun hayatından asla tamamen çekilmemelidir. Aziz dostlarım, çocukluğumuz büyük bir toplumsal sorumluluk ekosistemin içinde geçti. Bizim nesil, belki de bizden bir sonraki kuşak, evlatlarımız bu konuda çok şanslıydı ama torunlarımız için aynı şeyi söyleyemiyorum. Z kuşağı için aynı şeyi söyleyemiyorum. Biz çocukken mahalle abilerimiz vardı. Bugün mahalle baskısı olarak eleştirilen o sosyal gerçeklik bizim için çoğu zaman bir gelişim ve dayanışma desteğiydi. Hatırlayın lütfen. Eminim siz de aynı ekosistemde yetişmişsinizdir. Yaşça bana yakın olanlarınız ve benden daha büyük olan abilerimiz. Mahalle abilerinin bizimle ilgilenmesi, bizi yönlendirmesi, bizi gözetmesi, bizi koruması çok değerliydi. Aşağı mahalleden Mehmet abinin oğlunu kıstırmışlar diye biri bağırdığında mahallenin bütün delikanlıları aşağı mahalleye akardı. Elbette koruyup kollamayı kişisel müdahaleye dönüştüren yanlış örnekler de olmuştur. Bu kaçınılmaz. Fakat ailemiz dışında, annemiz babamız dışında bizi önemseyen, gelişimimizi izleyen ve gerektiğinde omzuna dokunan, omzumuza dokunan insanların varlığı paha biçilmezdi. Çünkü takdir ederseniz ki, aziz dostlarım, her konu aileyle konuşulamaz. Aileyle konuşamadığımız konularla ilişkin bilgi ve tecrübeler de bu sosyal ekosistem içinde paylaşılırdı. Nezaketi, edebi, adabı ve ahlakı, delikanlı gibi yürümeyi, erkek bir insan olmayı, harbi ve hasbi bir insan olmayı, sözünde durmayı, kavga etmemeyi fakat gerektiğinde haksızlık karşısında durmayı, bunların çoğunu mahalle kültürünün içinde öğrendik, yaşayarak öğrendik. Mahallede öğrendik. Bugün ise sözüm ona 360 derece gelişim açık olduğumuz halde geçmişe kıyasla daha fazla içimize kapanmış gibiyiz. Kendini geliştir, oku, sesli kitap dinle, webinara katıl, bir online eğitim al, bir sertifika programını daha tamamla. Özel bir okula git ya da devlet okuluna git. Derslerin zayıfsa dershanede ya da etüt merkezinde ya da özel hocadan bir ders al. Bunların hepsi elbette çok değerli. Ama kişisel gelişimimiz bu anlamda yaşadığımız çağda çok fazla kişisel kalıyor. Bizim yaşadığımız çağda ise şu andaki öğrenme psikolojisi de bunu tasdik ediyor. Bir bilgiyi başkasına öğretmek, o bilgiyi daha iyi anlamamızı ve daha kalıcı biçimde öğrenmemizi sağlıyor. Bu anlamda yani mahalle abilerinin varlığını ben babayı okulunu tamamlayan bir mütemim cüz olarak görüyorum. Tabii bunun yanında geniş aile içerisinde hani bir Afrika atasözünde olduğu gibi bir çocuğun yetiştirilmesi için bir köy gerekir diyor ya, o köy, o sülale, o mahalle, o ekosistem bir şekilde bu eksiği tamamlıyordu. Ama şimdi babanın evden çekildiği bir ortamda tamamlayıcı mütemim cüzlere baktığımızda tamamlamayı bırakın, tamamları da çalma olarak, parçalama olarak, bütünü bozma olarak sosyal medyaya bakın, internetin kirli tuzaklarına bakın, cep telefonundaki o kaydıraklı can canlı sitelerdeki tuzaklara bakın, bağımlılıklara bakın, madde bağımlılıklarına bakın, sigaraya, içkiye, alkole. Yani babanın yokluğunda, babanın gölgesinden kurtulan çocukların çil yavrusu gibi dört bir tarafa dağıldığını görüyoruz. 27. maddede okul, aile, çocuk, eğitim üçgeninin bir ayağının eksik kalmasını biraz anlatayım size. Eğitim, üç unsurla yürür aziz dostlarım, sağlıklı bir eğitim. Çocuk, aile, okul. Bu üçü birbiriyle konuştuğunda, desteklediğinde, hemhal olduğunda, anladığında, farkına vardığında, ortak bir hedefe yöneldiğinde çocuk daha güvenli gelişir. Fakat aile adına yalnızca anne bütün sorumluluğu taşımaya çalışıyorsa, baba eğitim sürecinin dışında kalıyorsa, üçgenin bir ayağı zayıflar. Öğretmenin de tek başına çözemeyeceği problemler vardır. Annenin tek başına taşıyamayacağı ağırlıkta yükler vardır. Babanın katılımı olmadan alınan bazı kararlar çocuk üzerinde yetersiz kalabilir. Baba, okulla sağlıklı iletişim kurduğunda yalnızca kendi çocuğuna katkıda bulunmaz aziz dostlarım. Okul yönetimine, öğretmene ve diğer velilere de bu çocuğun arkasında ilgili bir aile var mesajını verir. Hiç tanımadığınız bir okula kayıt günü, ilk gittiğiniz gün bütün velilerin, anne babaların orada olduğunu, çocuklarla ilgilendiğini gördüğünüz bir okulla hiçbir velinin olmadığı, çocukların çil yavrusu gibi dört bir tarafa dağıldığı, hengame ve cümbüşün içerisinde bir okul aynı olabilir mi? Burada önemli olan şey, babanın okula yalnızca öğretmene hesap sormak için gitmemesi, yalnızca problem çıktığında gitmemesi. Eğitimin tüm sürecinde babanın okul, aile, çocuk üçgeninde var olması. Daha doğrusu üçgenin dik kenarını temsil etmesi, dik durması, dimdik durması. Baba bu konuda ne öğretmenin karşısında çocuğu körü körüne savunmalı, ne de çocuğunu dinlemeden öğretmeni daima haklı kabul etmeli. Önce dinlemeli, sonra araştırmalı ve çözümün bir parçası olmalı, sorunun değil. Çünkü okul ile aile rakip değil, aynı çocuğun iyiliği için çalışan iki eğitim ortağı. Allah rızası için kurulan ortaklıklarda üçüncü ortağın Allah olduğunu lütfen unutmayın aziz dostlarım. Geldik 28. maddeye. Baba terbiyesinin okula havalesi. Bazı aileler çocuklarını okula teslim ederken yalnızca derslerin değil bütün terbiyenin de okul tarafından verilmesini bekliyorlar. Biz evde halledemedik, biz ailede bunu çözemedik, biz üstesinden gelemedik, öğretmeni düzelsin. Biz bu disiplini kazandıramadık, okul disipline etsin. Rehber öğretmen ilgilensin. Biz söz geçiremiyoruz, siz bir şey yapın. Oysa okul ailede verilmeyen bir değeri sıfırdan inşa edemez. Ama ailede temeli atılmışsa onun üzerine bir gökdelen inşa edilebilir. Öğretmen çocuğa saygıyı anlatabilir. Fakat evde anneye saygısız davranan bir baba görüyorsa çocuğun zihninde anlatılanlarla yaşananlar çatışır. Okul sorumluluk verebilir elbette fakat evde hiçbir sorumluluk üstlenmeyen çocuk bunu içselleştirmekte zorlanır. Öğretmen dürüstlüğü öğretebilir fakat çocuk babasının küçük menfaatler için yalan söylediğini görüyorsa söz etkisini kaybeder. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna doğrudan hitap ederek iman, ibadet, ahlak ve sosyal davranış öğrettiğini görüyoruz. Bu tablo eğitimin aile içindeki canlı örneklerinden ve Allah tarafından modellenmemiz gereken örneklerden biri olarak verildiğine göre bir aile modeli olarak ele alınıyor. Biz de öyle kabul etmeliyiz. Çünkü baba çocuğuna yalnızca nasihat etmez, yaşayışıyla terbiye verir. Lokman Aleyhisselam evladına bu şekilde bir tavsiyede bulunuyorsa ve Kur'an-ı Kerim bunu onun dilinden anlatıyorsa biz iman ediyoruz ki Lokman Aleyhisselam bunları fazlasıyla yapan bir babadır. Ve diğer peygamber babaların evlatlarına ve ümmetlerine yaptığı tavsiyeler için de bu elbette geçerli. Dolayısıyla hani baba çocuğuna sadece nasihat etmez, yaşayışıyla terbiye verir, örnek olur dedik ya. Çocuk babasının insanlarla nasıl konuştuğundan, öfkesini nasıl yönettiğinden, parasını nasıl kazandığından ve hatasını nasıl kabul ettiğinden sürekli ders çıkartır. Baba kavramdır, güçlüdür. Bu güçlü rolün yeri geldiğinde nasıl eğildiğini, yeri geldiğinde nasıl özür dilediğini, yeri geldiğinde hakkaniyeti ayağa kaldırmak adına kendisi nasıl secdeye kapandığını çocuğun görmesi çok önemlidir. Yoksa gücü ele geçirdiğinde akran zorbalığı bugün 3 çocuğumuzdan birini okullarda şiddete maruz bırakıyorsa işte bundan dolayı, biz babalardan dolayı. Gücü eline geçirenler, güçlüler, zayıfları eziyorsa çocuk buradan nasiplenir. Maalesef zehirlenerek nasiplenir. Dolayısıyla baba terbiyesi öğretmene devredilemez. Okul aileyi elbette destekler fakat ailenin yerine geçemez aziz dostlarım. Çünkü baba sözünün tesiri tıpkı baba duasının tesirinde olduğu gibi çarpı 5 öğretmen kuvvetindedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir diye buyuruyor ya. Dua da bir sözdür sonuçta. Allah indinde bile bu kadar değerliyse baba duası. Kim bilir babanın hal ve hareket ve tavırları ne derece tesirli ve önemlidir çocuğun hayatında. 29. maddemiz daha çok kazanmak uğruna çocuğun en değerli yıllarının kaçırılması. Baba şöyle düşünür. Şimdi çok çalışayım. İleride çocuklarımla daha fazla ilgilenirim. Şu borçları hele bir bitireyim, şu terfiyi bir alayım, şu şirketi biraz daha bir büyüteyim. Hele emekli olayım, bol bol zaman geçiririz. Ama çocukluk beklemez aziz dostlarım. Gençlik beklemez, sorunlar beklemez. Çocuğun ilk soruları beklemez, okul gösterisi beklemez. Çocukların ilk başarısızlığı, ilk korkusu, ilk kaygısı, İlk arkadaşlık problemi beklemez, yaşandığı anda mayalar çocuğu. Babanın o mayaya bir katkısı olması lazım. Baba daha uygun bir zaman beklerken çocuk büyür, büyüyen çocukla beraber problemler de büyür. Bir gün baba gerçekten vakit bulur. Fakat bu defa çocuğun vakti veya paylaşma arzusu kaçmıştır. Baba konuşmak ister ama genç odasına çekilmiştir. Baba birlikte vakit geçirmek ister ama çocuğun kendi dünyası artık kurulmuştur. Alışkanlıklarının esiri olan bir çocuk oluşmuştur. Çünkü ilişki bir günde oluşmaz. Hedemeli olmaz. Hani eskiler derdi ya, boyacı küpü mü daldırıp çıkartasın. Yıllar boyunca verilen küçük zamanların, yapılan sohbetlerin, özetilen yüreklerin, paylaşılan tecrübelerin birikimiyle oluşur. İlişkiler, derin ilişkiler. Kur'an-ı Kerim zamana yemin ederek Asr suresinde insanın ziyanda olduğunu bildiriyor. Ama iman edenleri, iyi işler yapanları ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenleri bunun dışında tutuyor. Kaybedilen para yeniden kazanılabilir. Kaçırılan bir iş fırsatı yerine yenisi gelebilir. Fakat çocuğun 7 yaşı, 10 yaşı, 12 yaşı, 15 yaşı bir daha asla geri gelmez. Dolayısıyla baba evladına bırakacağı mirası büyütürken birlikte yaşayacakları hatıraları ve hatıratları küçültmemelidir aziz dostlarım. 30. maddemiz, çocuğun geleceği için çalışırken çocuğun bugününü kaybetmesi babaların. İşte meselenin en acı noktası da burada çıkıyor aziz dostlarım. Baba elbette çocuğunun geleceği için çalışıyor. Sorumlu bir baba ise hele hele. İyi bir okulda okusun, güzel bir meslek sahibi olsun, maddi sıkıntı çekmesin, başkalarına muhtaç olmasın, kendi ayakları üzerinde dursun. Bunlara sözümüz yok. Bunların hepsi iyi ve kıymetli niyetler. Fakat çocuk gelecekte yaşamıyor. Çocuk bugün yaşıyor. Hani sufiler an bu andır, dem bu dem derler ya. Aynen öyle. Bugün babasıyla konuşmaya ihtiyacı var çocuğun. Bugün okulda yaşadığı problemi anlamak istiyor. Bugün bir yanlışın eşiğinde. Bugün takdir edilmeye, bugün sevilmeye, bugün sınır konulmasına ya da yol gösterilmesine ihtiyaç duyabilir. Bazen herhalde hatlardan dolayı navigasyon bağlantı kopuyor, duruyor. Ne yapıyorsunuz? Siz de büyük bir süratle gidiyorsunuz. Ondan sonra ne diyor? Rota yeniden oluşturuluyor. Çünkü o sapağı kaçırdınız artık. Belki navigasyonda 3-5 dakikalık, hadi maksimum yarım saatlik, 1 saatlik olsun hadi. Bir zaman kaybı. Ama çocuğun hayatında bir ömür gidiyor aziz dostlarım. Baba, bütün gücünü çocuğun yarınını hazırlamak için harcarken, onun bugününe yetişemiyorsa, ortada yeniden düşünmesi gereken bir hayat düzeni vardır. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin dualarından bir tanesi de şöyledir. Furkan suresi 74. ayet-i kerimede, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Kurratu ayunen. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekuluna rabbena heb lana min ezvacina ve zurriyatina kurratu ayunin ve cealna lil muttakina imama. Onlar, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve zürriyetlerimizden gözümüzü aydınlatacak, gönlümüzü sevindirecek salih kimseler ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine önder yap diye dua ederler diye buyuruyor Rabbimiz. Çocuğun göz aydınlığı olması yalnızca iyi bir üniversite kazanması değil aziz dostlarım. Bugün dünyanın başına ne kadar büyük problemler geliyorsa, dünyada fitne ve fesat ne kadar azıyorsa, savaşlar ne kadar çoğalıyorsa, ilaç lobileri, silah lobileri ne kadar çok yeryüzünü kana boğuyorsa bilin ki bunların %90'ı iyi eğitimli, iyi üniversitelerde okumuş, yetişmiş insanların yol açtığı belalardır. Dolayısıyla iyi bir üniversite kazanması, diplomaya sahip olması, kendini bu konuda diploma sahibi yapması bir şey değildir yani. Bunu söylerken de hani bütün diplomalılar bu anlamdadır demiyorum. Ama dünyanın başına bela olmuş, büyük bela sahiplerine baktığımızda %90'ının üniversite mezunu insanlar olduğunu göreceksiniz. Neden bu böyle oluyor peki? Çünkü sadece üniversite diplomasının peşinde koşuyor. Birinci maddemizi unutmayın. Anne babalar, iyi bir diploma sahibi olsun, iyi bir üniversiteden mezun olsun, iyi bir iş sahibi olsun. Peki güzel ahlaklı, sorumluluk sahibi, vicdanlı, merhametli, istikamet üzere bir insan olarak yetişmesin mi evlatlarımız? Aziz dostlarım, 59 yaşındayım. Ben şu ülkede, şu cennet vatanda matematik için özel hoca tutan anneler, babalar gördüm. Fiziği için, kimyası için, edebiyatı için, Türkçesi için bile, yabancı dili için, İngilizcesi için, müziği için, sporu için, sanatı için bir müzik enstrümanı çalsın diye hocalar tutan, mürebbiyeler tutan anne babalar gördüm. 59 yaşına kadar şu cennet vatanda, ya evladım namazını daha iyi kılsın daha güzel bir namaz nasıl kılınabilir? O güzel kızımın başörtüsü nasıl daha güzel örtülür? Takva dediğimiz müteseddir olmanın şeyi nasıldır? Nasıl bu anlamda yürünür? Hal ve hareketlere nasıl dikkat edilir? Ben bununla alakalı bir eğitime acizane kardeşiniz olarak, belki benim cehaletim, ben rastlayamadım. Peki bunun hesabını Allah'ımız bize sormayacak gibi mi düşünüyorsunuz? Allah'ımız kıskanmaz mı? Ey kullarım, dünya için, dünyalık için bu kadar çaba sarf ederken benim için hiçbir çabanızı görmedim demez mi aziz dostlarım? Dolayısıyla bunun işte gerçekleşmesi için baba çocuğunu yalnızca geleceğini finanse etmemeli. Bugünkü eğitiminde de babanın bütün gücü çocuğun yarını hazırlamak için harcanırken, bunun gerçekleşmesi için baba çocuğunun yalnızca geleceğini finanse etmemeli. Bugünkü eğitiminde de rol model olarak, sadece sözleriyle de değil, rol model olarak yaptıklarıyla, ettikleriyle, hayatıyla yer almalıdır aziz dostlarım. Babanın bütün gücünü çocuğun yarını hazırlamak için harcadığı bir dünyada onun, yani evladının bugününe yetişememesi, yeniden düşünülmesi, sorgulanması gereken ana problemlerden bir tanesidir. Biz burada elbette babaları suçlamıyoruz. Geçim sıkıntısını, ağır çalışma şartlarını, işini kaybetme korkusunu, gelecek endişesini, ailenin yükünü omzunda taşımasını ve bütün bunlar için yaptıkları fedakarlıkları görmezden gelmiyoruz. Fakat şu soruyu da kendimize sormak zorundayız. Çocuğumuza daha iyi bir hayat sunmak için kurduğumuz çalışma düzeni bizi çocuğumuzun hayatından çıkartıyorsa, bu gerçekten doğru bir denklem midir? Bu gerçekten ideal bir sistem midir? Neden bir babanın iş yerinde geçirdiği uzun saatler fedakarlık sayılırken, şirkete aidiyet sayılırken, inanılmaz örnek verimlilik sayılırken, çocuğuna ayırdığı zaman işinden çalınmış bir zaman gibi görülüyor? Bunun muhasebesini yapmak zorunda Türkiye ve İslam alemi. Yabancılara bir sözüm yok. İnanmayanlara, gayrimüslimlere, ateistlere, putperestlere bir sözüm yok. Onlar zaten kapitalist sistemin kendi çarkları arasında devam edip gidiyorlar. Kesinlikle büyük bir kadirşinaslıkla, çok yüksek bir hakkaniyetle bu soruyu kendimize sormak zorundayız. Neden şirkete ayırdığımız sınırsız zaman başarı, aileye ayırdığımız zaman ise bir kayıp olarak kabul ediliyor bu sistem tarafından? Neden çocuklarımızın geleceğini maddi imkanlarla kurmaya çalışırken onların bugünkü eğitimini, ahlakını, terbiyesini, ruhunu, ruhsal gelişimini başkalarına bırakıyoruz? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden, güttüklerinizden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve ailesinden sorumludur. Baba olmak yalnızca evin kirasını ödemek, mutfağı doldurmak ya da okul masraflarını karşılamak değildir aziz dostlarım. Baba olmak çocuğun öğretmenini tanımaktır, arkadaşlarını bilmektir, korkularını dinlemektir, kaygılarını anlamaktır. Başarısını fark etmektir. Yanlışında ona istikamet göstermektir. Sorunun çözümünde bir çözüm sunmaktır, bir alternatif sunmaktır. Ahlakına örnek olmaktır. Ve bütün bunlar için daha da önemlisi hayatının, çocuğunun hayatının içinde olmaktır. Çünkü çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras kazandığımız para değil, onlara ayırdığımız zaman, verdiğimiz terbiye, kurduğumuz güven, gösterdiğimiz istikametle inşa ettiğimiz ahlak olacaktır Allah Resulü'nün beyanıyla. Unutmayalım, çocuğun geleceğini kazanma koruna bugün mahkemelerdeki davaların analizine baktığımız zaman %76 ile miras kavgaları, miras davaları bir numaradaysa, bu aslında bize bu gidişatın da yanlış olduğunun en büyük sağlamasını yapıyor. Çocuklara bırakacağımız ve daha sonra çocuklarımızı birbirine düşürecek, aileyi birbirine düşürecek, bütün sülaleyi fesada düşürecek, birbiriyle mahkemelik edecek, kavgalık edecek bir parayı büyütme peşindeysek, bu hesabın yanlış olduğu ortada aziz dostlarım. Parayla saadet olmaz diyor işte. Şarkı sözü olmuş, mırıldanıyoruz. Parayla saadet gerçekten olmuyor. Nice zengin insanlar tanıdım. Gerçekten ultra zengin diyeceğimiz, hani böyle yüz milyonlarca dolarlık, milyar dolarlık insanlar. Yazdıkları, kışlıkları, dağlıkları, saldıkları, bağlıkları. İnanılmaz, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde farklı evleri olan, tatil beldeleri olan aileler tanıdım aziz dostlarım. Sizi temin ederim, evin büyüğü olan dede evlatlarını, torunlarını, gelinlerini, damatlarını arzu ettiği bir yerde toplamaya muvaffak olamıyor. Ondan sonra da işte parayla saadet olmaz türküsünü söylüyoruz. Yalnızca gittiğimiz arabamızın içerisinde bir biz bir Allah duyuyor. Bu demek değil ki paradan kaçalım, bu demek değil ki üniversiteden kaçalım, bu demek değil ki hiçbir şey yapmadan oturalım. Elbette çalışacağız ama size yıllardan beri, herhalde 9. yılımdır bu radyoda elhamdülillah, dualarınızı beklerim. Şunu anlatıyorum, KASK sistemi diye bir sistem anlatıyorum. Kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal hayat. KASK. KASK kafayı korur değil mi? Motosiklete giderken hani düşsek boynumuzu korur, kafamızın kırılmasını önler. Geçen öyle bir kaza izledim. Tam motosiklet kaskı yere düşen motorcunun kafasını otobüsün takozu gibi düşünün. Takoz koyardık ya eskiden otobüsün tekerlerinin önüne. Aynı takoz gibi kayarak gitti, otobüsün tam tekerine yapıştı. Onun o kadar güçlü bir kaskmış ki hafifçe kayarak otobüs durdu. Yani otobüsü durduran bir kask. Kafa olsaydı düşünün vahim sonuç. Dolayısıyla kask kafayı korur. Ama kask korur dörtlü. Siz burada kişisel, ailevi, sosyal kısmı alırsanız, yani kaskın kasını alırsanız, kas yoksa o kask güçlü olmaz. Ve şu andaki hayatımız maalesef kası olmayan bir hayat. Sadece kurumsal. Bütün verimlilikler, bütün çalışmalar, bütün aidiyetler, bütün sorumluluklar, bütün mecburiyetler, bütün mahkumiyetler 3-5 kuruş daha fazla kazanacağız diye çok açık ifade edeyim aziz dostlarım. İster alının ister gücenin mahşerde hesabını vereceğim. Allah'ın huzurunda size arz ediyorum emaneti, kabul edip etmemek size kalmış. Fazla mesai bir insanlık suçudur. Çünkü kişinin kendisinden, yarınından, bedeninden, amortismanından, eşinden, çocuğundan, ailesinden ve sosyal hayatından çalınan bir vakittir. Gece yarılarına kadar mesai olmaz, hafta sonu çalıştırma olmaz. Bunu söylerken hani bazı kurumlarda hafta sonu çalışılmadan olmuyordur. Bunun bir dengesi sağlanır. Ama beğenmediğimiz Batı şu anda haftada 4 günlük mesai konuşuyor. Saat 14'e 15'e kadar ki mesai konuşuyor. Ondan sonrasında evin var diyor, ailen var diyor, çocuğun var diyor, git ilgilen bir bak diyor, her şey iş değil diyor. İnanın. Kask alanında kişisel, ailevi, sosyal, kurumsal dengeyi kurmuş olsak Allah'ımızın bereketi çok daha fazla bizimle olacak. Yeter ki hakka hukuka riayet edelim. Yeter ki çalıntı malla borç ödemeye çalışmayalım. Yeter ki bütün sorumluluklarımızı an bu andır, dem bu dem sırrınca vaktinde ifa edelim. Unutmayalım ki çocuğun geleceğini kazanmak uğruna bugününü kaçıran baba bir gün geleceği kazanabilir fakat o gelecekte evladı olmayacaktır, evladını kaybedecektir. Ve bütün babalara bu 4. maddede 18 maddelik biliyorsunuz yüksek gelir uğruna, fazla kazanç uğruna babaların evden, aileden çekilmesi, çocuğun eğitim hayatından alınmasını bu cümlemle bitiriyorum. Ve bütün babalara son söz olarak evladımızın geleceği için ne kadar çalıştığınızı biliyorsunuz ama evladınız bugün onun hayatında ne kadar var olduğunuzu biliyor mu? Peki belki de kendimize şu soruyu sormanın vakti gelmiştir aziz dostlarım. Çocuğumuza daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışırken, çalışıyorken, çalışmaktayken onun geleceğinde bulunabilecek bir baba olabiliyor muyuz? Çünkü baba sadece çocuğunu değil, torununu da yetiştirir. Bugün kurduğu ilişki yarın evladının kuracağı aileyi de şekillendirir, inşa eder. Bu yüzden baba evine geç gelen bir misafir değil, evladının hayatına yön veren en önemli rehber olmalıdır. Evladınızın geleceği için çalışın ama bugünü de mutlaka var olun efendim. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.